Ayrım 18. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 174. Binoy'un Dryden'in Müziğin Gücü adlı şiirini dramatik bir tarzla okumasına karar verilmişti. Kızlar buna uygun kıyafetler içinde şiirin konusuyla ilgili resimli panolar taşıyacaklardı. Buna ek olarak da İngilizce şarkılar söyleyecek, şiirler okuyacaklardı. Bayan Barrow da büyük gün için kendisini çok iyi hazırlayacaklarını Binoy'a tekrar tekrar söylüyordu. Kendisi çok az İngilizce bilmesine karşın İngiliz diline çok hakim bir iki yakınına güveniyordu. Ama prova günü geldiğinde Binoy'un performansı Baroda'nın uzman arkadaşlarını şaşkına çevirmişti. Baroda ise bu acemiyi eğitme zevkinden tamamen mahrum bırakılmıştı. O zamana kadar Binoy'a değer vermemiş olanlar İngilizceye olan hakimiyetini görünce ona saygı duymak zorunda kalmışlardı. Haran gazetesine makaleler yazmasını istemiş, Sutir öğrenci derneğinde İngilizce dersleri vermesi için Binoy'a baskı yapmaya başlamıştı. Lolita'ya gelince onun duyguları karmakarışıktı. Bir yandan Binoy'un başkasına bağımlı olmadan başardıklarıyla mutlu oluyor, bir yandan da kendisini incinmiş hissediyordu. Binoy'un kendi gücünün farkına varınca artık kendilerinden yardım istemeyebileceğini düşünmek onu çok üzüyordu. Binoy'dan ne istediğini ve eski huzurunu kendisine neyin vereceğini Lolita da tam olarak bilmiyordu. Bunun sonucunda da hoşnutsuzluğunu en ufak olayda göstermeye başladı. Hedefi de her zaman Binoy oluyordu. Kabalık ve haksızlık ettiğinin Lolita da farkındaydı. Bu onu incitiyordu ve kendini tutmaya çalışıyordu. Ama en ufak bahanede hıncı kabarıyor ve açıklayamayacağı bir biçimde ortaya çıkıyordu. İlk başta bu olayda yer alması için nasıl Binoy'a rahat vermediyse şimdi de vazgeçmesi için aynı şeyi yapıyordu. Ama Binoy hepsinin planlarını alt üst etmeden sahneden nasıl kaçabilirdi ki? Hem yeni yetenekleri açığa çıkınca Binoy da oyunla ilgilenmeye başlamış gibiydi. Sonunda bir gün Lolita annesine "Ben bu işi daha fazla sürdüremeyeceğim." dedi. Bayan Barrow da ortanca kızını çok iyi tanıyordu. Bunun için korkarak sordu. "Neden? Sorun ne?" "Yapamayacağım, o kadar," dedi Lolita. Aslında artık Binoy'a bir çömezmiş gibi davranamayacağını anladığından beri Lolita, Binoy yanındayken kendi parçasını söylemek ya da kendi bölümünü oynamak konusunda oldukça isteksiz davranıyordu. Tek başına prova yapıyordu. Buysa diğerlerine büyük güçlük çıkarıyordu. Sonunda Lolita ile uğraşmanın fayda sağlamayacağını anlayınca provalara onsuz devam etmeye başladılar. Ama son anda Lolita oyundan tamamen çekinmek istediğini söyleyince Barrow da şaşkınlık içinde kalmıştı. Yapacağı ya da söyleyeceği hiçbir şeyin kızını kararından vazgeçirmeye yaramayacağını biliyordu. Bu yüzden Paresh Babu'dan yardım istedi. Paresh Babu önemsiz konularda kızlarının sevdikleri ya da sevmedikleri şeylere karışmazdı. Ama yargıca söz verildiği ve yeni düzenlemeler yapmak için zaman kalmadığından kızını yanına çağırdı. Elini Lolita'nın başının üstüne koyup, "Lolita, şimdi vazgeçmen yanlış olmaz mı?" dedi. "Yapamayacağım baba," dedi Lolita gözlerinde zorlukla bastırdığı gözyaşlarıyla. "Bu benim gücümün üstünde bir şey." "Rolünü iyi yapamaman senin hatan olamaz," dedi Paresh Babu. "Ama eğer vazgeçer ve hiçbir şey yapmazsan işte bu çok yanlış olur." Babası sözünü sürdürürken Lolita başını eğdi. "Bak yavrum, bir sorumluluk aldığında onu yerine getirmelisin. Gururun incindiği için sorumluluğundan kaçamazsın. Hem gururun incinmiş olsa bile görevini yapmak için buna katlanamaz mısın? En azından deneyeceksin, değil mi canım kızım?" "Evet, deneyeceğim," dedi Lolita başını kaldırıp babasına bakarak. O akşam Binoy'un yanındayken hissettiği tereddüdü üstünden atmak için büyük bir çaba sarf etti. Büyük bir hevesle adeta meydan okurcasına rolünü yapmaya başladı. Binoy, Lolita'nın şiir okuyuşunu ilk defa dinliyordu. Şiirin anlamını tereddütsüz bir güçle yorumladığı ifadesindeki saflık ve kuvvete hayranlık duymuştu. Hayranlığı tahminlerinin üstündeydi. Sesi sustuktan sonra bile kulaklarında yankılanıyordu. Güzel şiir okuyan birisi sanki dinleyene tuhaf bir büyü yapar. Çiçeklerin yetiştikleri dallara büyülerinden birazını aktarmaları gibi şiir de okuyanın zihnine büyüsünden bir parça verir. O andan sonra Binoy için sanki şiir Lolita'yı dört bir yandan kuşatmıştı. O ana kadar Lolita sivri diliyle Bino'yu hiç rahat bırakmamıştı. Tıpkı insanın elini hep vücudunun en çok acıyan yerine götürüşü gibi Binoy da Lolita'yı düşündüğünde aklına yalnızca iğneleyici sözleri ve alaycı gülümseyişleri geliyordu. Aklı fikri Lolita'nın söyledikleri ya da yaptıklarının nedenlerini açığa çıkarmaktaydı. Lolita'yı memnun edememe nedenini bulamadıkça buna daha fazla akıl yoruyordu. Sabahları kalktığında bile aklına üşüşen ilk düşünce bu oluyor ve ne zaman Paresh Babu'nun evine doğru yola koyulsa acaba bugün Lolita'nın ruh hali nasıl diye düşünüyordu. Lolita kendisine nazik davrandığında sanki Binoy'un zihninden bir yük kalkıyordu. Sonra da onun kendisine hep böyle davranmasını nasıl sağlayabileceğini düşünmeye başlıyordu. Ama bu soruna çözüm bulmak Binoy'un gücünün ötesindeydi. Bu yüzden günlerdir içinde olduğu endişenin ardından Lolita'nın şiir okuyuşu kendisini öylesine derinden etkilemişti ki aldığı zevki ifade edebilecek sözcükler bulamıyordu. Ona bir şey söylemekten çekiniyordu. Çünkü övgüsünün onu memnun edip etmeyeceğinden, hatta şiir okuyuşundan etkilenmesinin çok doğal olmasını anlayıp anlamayacağından bile emin değildi. Büyük bir olasılıkla anlamayacaktı. Bu nedenle Binoy, Bayan Baroda'nın yanına gitti. Lolita'nın şiir okuyuşundan duyduğu hayranlığı anlattı. Bunları duyunca Baroda'nın Binoy'un bilgisi ve zekasına olan inancı iyice güçlendi. Bütün bunların Lolita üzerindeki etkisi de çok ilginç olmuştu. Gösterisinin başarıya ulaştığını anlar anlamaz, dalgalara dayanıklı bir sandal gibi etrafını saran zorluklar denizini aşmıştı. Binoy'a karşı duyduğu kızgınlık yok olmuş, onu kızdırma isteğinden eser kalmamıştı. Provalarla daha çok ilgilenmeye başlamıştı. Böylece Binoy'la da daha fazla yakınlaşıyorlardı. Artık Binoy'a akıl danışmakta tereddüt etmiyordu. Lolita'nın kendisine karşı olan davranışları bu şekilde değişince Binoy sanki göğsünden bir taş kalkmış gibi rahatlamıştı. Kendini o kadar tasasız hissediyordu ki Ananda Moy'nin yanına gidip onunla küçükken oynadığı oyunları oynamak istiyordu. Sucharita ile konuşmak istediği binbir düşünce geliyordu aklına ama bugünlerde onu pek göremiyordu. Binoy ne zaman fırsatını yakalasa Lolita ile sohbet ediyordu ama yine de dikkatli olması gerektiğini hissediyordu. Kendisini ve arkadaşını nasıl gördüğünü çok iyi biliyordu. Bu yüzden Lolita ile konuşurken pek rahat olamıyordu. Bazen Lolita kendisine "Neden böyle kitap gibi konuşuyorsunuz?" diye sorardı. Binoy da "Bütün yaşamım okumakla geçti. Sanırım bu yüzden aklım sanki bir kitap sayfası gibi" diye yanıt verdi. Lolita da bunun üzerine şöyle derdi. Güzel konuşmak için uğraşmayın, aklınıza ne geliyorsa söyleyin. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki insan başkasının fikirlerini anlattığınızı sanabilir. Bu yüzden bir fikir aklına Lolita'ya göre fazla süslü bir cümle içinde gelirse, ona söylemeden önce bunu daha yoğun ve daha sade bir biçime sokardı. Olur da ağzından bir benzetme falan kaçacak olsa bundan utanç duyardı. Lolita da sanki önündeki bulut kalkmış gibi ışımaya başlamıştı. Bayan Baroda bile Lolita'daki bu değişime çok şaşırmıştı. Eskisi gibi her şeye itiraz edip aksilik çıkarmıyordu. Tersine ne yapıyorlarsa yürekten katılıyor, oyunla ilgili fikirleri ve önerileriyle onları neredeyse bunaltıyordu. Baroda'nın bu konudaki coşkusu tutumlu olma kaygısıyla biraz hafiflemişti. Daha önce kızının oyuna ilgi göstermemesi nasıl kendisini rahatsız ediyorsa şimdi de bu coşkusu onu öyle rahatsız ediyordu. Lolita hissettiği bu yeni şevkle sık sık büyük bir beklenti içinde Sucharita'yı arayıp buluyordu. Sucharita kendisiyle konuşup gülmesine rağmen Lolita ablasının yanında kendisini tutuk hissediyor ve hayal kırıklığına uğramış bir şekilde yanından ayrılıyordu. Bir gün Paresh Babu'nun yanına gitti. "Baba, biz böyle oyun için köle gibi çalışırken Didi'nin bir kenarda kitaplarıyla oturması adil değil" dedi. "Neden o da bize katılmıyor?" Sucharita'nın herkesten uzak durmaya çalıştığını Paresh Babu da fark etmişti. Bunun kızı için sağlıklı olmadığını düşünüyordu. Şimdi Lolita'nın sözlerinden sonra eğer oyuna katılmaya ikna edilmezse bunu bir alışkanlık haline getirebileceğinden korkuyordu. Bu sebeple Lolita'ya "Neden bunu annenle konuşmuyorsun?" dedi. "Annemle konuşacağım ama Didi'yi sizin ikna etmeniz gerek, yoksa asla razı olmaz." Paresh Babu sonunda Sucharita ile konuştuğunda hiçbir bahane öne sürmeden görevini yapmayı kabul etmişti. Sucharita inzivadan çıkınca Binoy onunla herkes gibi yakın olmaya çalıştı. Ama bu arada bir şeyler olmuş gibi Sucharita ondan uzak duruyordu. Gözlerinde öyle dalgın bir bakış, ifadesinde öyle bir kayıtsızlık vardı ki Binoy Sucharita'ya yakınlaşmaktan çekinir olmuştu. Provalara katılmasına rağmen daha önce aralarına koymuş olduğu mesafe sanki daha da artmıştı. Provalarda kendi bölümünü oynuyor, ardından ayrılıyordu. Binoy'dan gitgide daha fazla uzaklaşıyordu. Şimdi Gora uzaktayken Binoy ev halkıyla daha fazla yakınlaşmakta özgürdü. Kendi gibi davranmaya başladıkça ev halkıyla daha fazla kaynaşıyordu. Bu özgürlüğü yaşamaktan kendisi de zevk alıyordu. Ama durum böyleyken Sucharita kendisinden uzaklaşmaya başlamıştı. Başka zaman olsa böylesi bir kaybın acısını katlanamazdı. Ama şimdi bunun üstesinden kolaylıkla gelmişti. Aslında garip olan Sucharita'daki değişikliği fark etmiş olmasına rağmen Lolita'nın eskiden olduğu gibi buna üzülmemesiydi. Kendini oyuna ve rolüne bu kadar çok vermesi yüzünden miydi bu? Sucharita'nın oyunda rol alacağını öğrenen Haran ise oyunda yer almak için can atmaya başlamıştı. Kendi kendine Paradise Lost'tan bir parça okumayı ve Dryden'in şiirini okumadan önce bir giriş niteliğinde müziğin büyüsüyle ilgili ufak bir konuşma yapmayı önerdi. Bu öneri Bayan Baroda'yı kızdırmıştı. Lolita ise hiç memnun olmamıştı. Ama Haran çoktan yargıca konuyla ilgili bir mektup yazmıştı. Her şeyi ayarlamıştı. Lolita, yargıcın giriş kısmının çok uzun olmasına karşı çıkabileceğini söylediğinde de Haran, cebinden yargıcın mektubunu çıkararak onu susturmuştu. Kimse Gora'nın çıktığı yolculuktan ne zaman döneceğini bilmiyordu. Sucharita, Gora'yı aklından çıkarmaya kararlı olsa bile her gün, belki bugün döner diye umutlanıyordu. Gora gibi kayıtsız kalmaya çalışıyor ama bir yandan da aklına söz geçiremiyor ve bu durumdan kurtulmaya çalışıyorken Haran gelmiş, Paresh Babu'dan Tanrı adına Sucharita ile nişanını ilan etmesini istemişti. Düğünün yapılmasına daha çok zaman var diye karşı çıktı Paresh Babu. Birbirinize bu kadar erken bağlanmanız akıllıca mı? Bence böylesi ikimiz için de iyi olacak dedi Haran. Böylece evlenmeden önce birbirimizi daha iyi tanımamız için zamanımız olacak. Evlenmeden ve sorumluluklarımızın boyunduruğu altına girmeden önce böylesi bir bağ ruhlarımız için iyi olacaktır. Sucharita'ya da ne düşündüğünü sorsan iyi olur diye önerdi Paresh Babu. Ama Sucharita zaten kabul etmişti. Paresh Babu Sucharita'nın Haran'a karşı olan duygularından emin değildi. Bunun için Sucharita'yı çağırıp ona Haran'ın önerisini anlattı. Sucharita onu içinde bulunduğu durumdan kurtaracak herhangi bir teklifi hemen kabul edecek bir hale gelmişti. Haran'ın önerisini hemen kabul etti. Böylece Paresh Babu'nun da bütün kuşkuları ortadan kalktı. Sucharita'dan böylesi bir bağlılığın getireceği sorumlulukları iyice düşünmesini istedi. Ama onun herhangi bir itirazı olmayınca Bay Brownlow'un düzenlediği gösteri bittikten sonra nişan için bir gün belirlemeye karar verdiler. Nişan kararı verildikten sonra Sucharita sanki düşünceleri her şeyi yiyip yutan bir ejderhadan kurtulmuş gibi hissetmişti. Haran'la evlendiğinde Brahmo Samaj cemaatine daha iyi hizmet edebilmek için ciddi bir biçimde hazırlanmaya karar vermişti. Yaşamını Haran'ın fikirlerine göre biçimlendirmek için Haran'la dini konular üzerine yazılmış İngilizce kitaplar okuyacaktı. Bu ağır yükü taşımayı kabul ederek sanki ruhunu yüceltmişti. Son zamanlarda Haran'ın sahibi olduğu gazeteyi okumuyordu. Kararını verdiği günün ertesi hiç kuşkusuz Haran'ın kendisinin gönderdiği bir gazete aldı. Sucharita gazeteyi alıp odasına geçti. Verdiği her bilgiyi yürekten benimsemeye hazır bir öğrenci gibi sanki dini bir görevi yerine getiriyormuşçasına gazeteyi baştan sona okumaya koyuldu. Ama bunun yerine pupa yelken giden bir gemi gibi kayalıklara tosladı. Geçmişe bakma hastalığı başlıklı bir makale dikkatini çekmişti. Çağdaş zamanlarda yaşamalarına rağmen gözlerini inatla geçmişe çeviren kişilere acı bir biçimde saldıran bir makaleydi. İleri sürülen fikirlerin mantığı yerindeydi. Aslında tam da Sucharita'nın aradığı kanıtlardı bunlar. Ama okur okumaz aslında makalenin hedefinin Gora olduğunu gördü. Makalede ne adı geçiyordu ne de yazılarından bahsediliyordu. Ama bir askerin silahından çıkan her kurşunun birini öldürmesinden aldığı zevki bu makalenin yazarının da aldığı çok açıktı. Makalede geçen her bir sözcük yaşayan birine zarar vermek için yazılmıştı. Gazetenin tamamına hakim olan hava Suçarita'ya dayanılmaz geliyordu. İleri sürülen her bir kanıtı paramparça etmek istiyordu. Gurmuhan Babu olsaydı bu makaleyi yerin dibine sokardı diye düşündü. Bu düşünce aklına gelir gelmez Gora'nın parıldayan yüzünü görür gibi oldu. Sanki o gürüldeyen sesi kulaklarında yankılanıyordu. Gora'nın yüzü gözlerinin önüne gelip eşi benzeri olmayan konuşmalarını düşündüğünde makale ve yazarı o kadar değersiz görünmüştü ki gazeteyi yere attı. Günlerden beri ilk defa Suçarita gidip Bino'nun yanına oturdu. Konuşma sırasında sizin ve arkadaşınızın yazılarının yayımlandığı gazetelere ne oldu? Okumak için bana vereceğinizi söylemiştiniz dedi. Binoy, Suçarita'daki değişim yüzünden buna cesaret edemediğini söyleyemedi. Yalnızca, hepsini sizin için sakladım, yarın getiririm dedi. Ertesi gün Binoy, kolunun altında bir sürü dergi ve gazete getirip Suçarita'ya bıraktı. Suçarita, gazete ve dergileri okumayıp bir kutunun içine koydu. Okumamasının nedeni aslında okumayı çok istemesiydi ve bir kez daha aklının başka şeylerle çelinmesine izin vermeyerek ve yalnızca Haran'ın hakimiyetini kabul ederek asi yüreğini huzura kavuşturmaya çalıştı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 182.